نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Değerli arkadaşlar, İmam Ebu Zekeriya Nevevi Rahimahullah'ın Riyad-ı Salihin adlı hadis derlemesini, hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz Bab-u Tahrim-i Zulmi ve'l-Emri bi-Reddil Mazalim. Zulmetmenin haram olduğu ve zulm ederek elde edilen emanetlerin yahut da hakların sahiplerine geri verilmesi babı. Biliyorsunuz arkadaşlar, zulüm ya Allah-u Teala'ya karşı olur ya da Allah-u Teala'nın kullarına karşı olur. Zulüm kelime olarak naks, eksiklik manasındadır. Eğer Allah-u Teala'nın bizler üzerindeki hakkını tam anlamıyla yerine getirmemiş olursak, yerine getirmezsek ne yapmış oluruz? Zulmetmiş oluruz. Allah-u Teala adına, Allah-u Teala hakkında işlenebilecek en büyük zulüm de nedir? Şirktir arkadaşlar. Allah-u Teala'ya bir eş, Allah-u Teala'ya bir ortak koşmak, Allah-u Teala hakkında en büyük zulme düşmek, en büyük zulmü işlemek anlamına gelir. Biliyorsunuz Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ederken ne diyordu? Ey evlat, ne yapma? La tuşrik billah. Şirke düşme. Şirke bulaşma. İnne şirke le zulmun azim. Zira şirk nedir arkadaşlar? Le zulmun azim. Büyük bir zulümdür. Daha sonra da kullar arasında hakların çiğnenmesi var. İlim ehli bir kulun bir kula ancak şu suretlerde zulmedeceğini söylüyor. Malı konusunda mümin kimsenin yahut da bir kulun diğer bir kula mal mülk konusunda zulmetmesi mümkündür diyor. Yahut ırzı konusunda zulmetmesi mümkündür diyor. Kul şayet diğer kulların malına yahut ırzına yahut canına itida ederse, saldırırsa, haksız yere bunlara el uzatırsa ne yapmış oluyor? Zulmetmiş oluyor. Yani bir insan bir kulun ırzı hakkında, namusu hakkında, ailesi hakkında yahut kendi karşısındaki insanın ırzı hakkında konuşuyorsa ne yapmış olur ona? Irz etmiş olur. Zulmetmiş olur. Yahut malına mülküne el koyuyorsa, emanet olarak alıyor geri vermiyorsa bunların hepsi ne oluyor? Zulüm oluyor. Yahut nefsine, karşısındaki kimsenin canına zarar vermek için veya zarar vererek bir davranışta bulunuyorsa ne yapmış oluyor? Karşısındaki kula zulmetmiş oluyor. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın haram kıldığı zulüm çeşitlerindendir arkadaşlar. İmam Nevevi Rahimahullah burada bizlere Allah-u Teala'nın Gafir suresinin 18. ayetini zikrediyor. Allah-u Teala bu surede, bu ayette bizlere şöyle buyuruyor. وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ Zalimlerin, zulmedenlerin bir dostu yoktur. Yani kıyamet günü, ahirette zulmeden kimselere bir dost yoktur. Onlara destek olacak, onların yanında olacak bir arkadaş, bir dost olmaz. وَلَا شَف۪يعٍ يُطَاعٍ Aynı şekilde sözü dinlenen bir şefaatçileri de olmaz. Zalimler yalnız kimselerdir ahirette. Yine müellif rahimahullah'ın burada Hac suresinin 71. ayetinde zikrettiği ayette buyurulduğu üzere diyor ki Allah-u Teala وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Zalimlere yardım edecek yardımcılar da olmaz. Kıyamet gününde onların yanında yardımcılar da bulunmaz. Dedi ki kulun Allah adına Allah'a karşı en büyük işlediği zulüm nedir? Şirktir. Bu da bir zulümdür. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde buyurduğu üzere şirk en büyük zulümdür arkadaşlar. Kulun kendine yapmış olduğu en büyük zulümdür. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu hadisinde Nebi aleyhissalatü vesselama sorulunca eyyüz zembi a'zam günahların en büyüğü hangisidir diye sorulunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en tec'ale lillahi nidden ve huve halakak seni yaratmış olmasına rağmen seni yoktan var etmiş olmasına rağmen Allah-u Teala'ya bir eş bir nid bir ortak kılmandır. Yani en büyük günah budur. Aklınıza gelebilecek bütün günahları şöyle bir tasavvur edin. Gözünüzün önüne getirin. İşte şirk, Allah-u Teala'ya ortak koşmak, onun hususiyetlerinden olan kulların ibadetlerinde onu birlemesi meselesinde özellikle, biz de buna uluhiyet tevhidi diyoruz. Bu konularda Allah-u Teala'ya özellikle ortak koşmak, kulun işleyebileceği en büyük günahtır. O gözünün önüne getirebileceğin iğrenç, en kötü günahlardan daha büyük bir günahtır, daha çirkin bir günahtır, daha büyük zulümdür. Allah Teala'nın buyurduğu üzere, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere haber verdiği üzere. Nebi aleyhissalatü vesselam, kulların kendi aralarındaki zulüm hakkında da bizlere haber vermiş. Veda haccında aleyhissalatü vesselam diyor ki, inne dima'akum ve envalakum وَاَعْرَضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ Mallarınız, ırzlarınız ve kanlarınız, canlarınız birbirinize haramdır. Ne yapamazsınız bunlara? Dokunamazsınız. Her birinin şartı var. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا İşte bugününüzün haram kılındığı gibi Veda Haccı'nda aleyhissalatü vesselam diyor ki bugününüzün haram olduğu gibi yani bugün de birbirinize zulmetmeniz nasıl haramsa bugünlerin dışında da nedir? Bu hususlarda birbirinize zulmetmeniz haramdır. Ve fi beledikum hada. Mekke'de o topraklarda nasıl bazı şeyler haram kılınmış, helal olan, diğer yerlerde helal olan şeyler. Mesela hacca gittiğiniz zaman size ihrama girdiğinizde ne yapılıyor? Avlanmak haram kılınıyor. Koku sürünmek haram kılınıyor. Bunlar nasıl haramsa yahut da Mekke'de yahut Medine'de harem bölgesinde oraya ait orada kendiliğinden biten nebatatı, bitkiyi koparıp yolamıyorsan nasıl haramsa aynı şekilde bu konularda da birbirinize karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Bu konularda birbirinize zulmetmeniz de aynı o şekilde haramdır diye Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bu sebeple bizler de arkadaşlar yani zulüm konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kul bazen farkında olmadan ne yapabiliyor? Karşısındaki kişilere zulmede biliyor. İlk hadisimiz Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal ittaquz zulm. Diyor ki aleyhissalatü vesselam zulümden sakının. Zulümden uzak durun. Fe innez zulme zulumatun yevmel kıyame. Zira bu dünyadaki yapılan bir zulüm kıyamet gününde ne olacak? Birçok zulüm olarak kulun karşısına gelecek. Az sonra hadislerde gelecek. O gün öyle bir gün olacak ki boynuzu olan koyundan boynuzu olmayan koyun için kısas yapılacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini az sonra şey yapacağız. وَاتَّقُ الشُّحُ Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اَشُّحُ aşırı derecede mala, mülke, paraya hırslı olmak. Özen göstermek. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde şuh cimrilikten de sakının. Malın, mülkün peşinden aşırı derecede koşmaktan da sakının. فَاِنَّ الشُّحَ zira bu haslet, bu özellik, bu kötü özellik اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ sizlerden önceki toplulukların helak olmasının sebebidir. Onları helak eden şey budur. Mala olan düşkünlük. حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ zira bu husus, yani malı olan aşırı özen, onları neye itmiştir diyor Aleyhisselatü Vesselam? أَنْسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ birbirlerinin kanlarını dökmeye itmiştir. Aynı bugün de olduğu gibi değil mi? İnsanlar bugün birbirini çoğu kez baktığınız zaman neden öldürüyor? Ya ırz meselelerinden öldürüyor ya da para meselelerinden, mal mülk meselelerinden, alacak verecek meselelerinden öldürüyor. Neden? Çünkü paraya olan aşırı düşkünlükten, mala mülke olan aşırı düşkünlükten dolayı. وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ve bu sebepten dolayı, o paraya, mala mülke olan hırstan dolayı ne yaptılar insanlar diyor Aleyhisselatü Vesselam? Birbirlerinin kanlarını döktüler ve haram olan, birbirlerine haram olan şeyleri helal kılmaya başladılar. Helal görür oldular. Bu şekilde de günah işlemeye başladılar. İkinci hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayet etmiş olduğu hadis. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal letu'addunnel hukuka ila ehliha yevmel kıyame. Sizler diyor üzerinize olan hakları başkalarının sizin üzerinize olan hakları kıyamet günü dahi olsa ne yapacaksınız? Vereceksiniz. Bundan kaçış yok. Yani bu dünyada üstünü örtmüş olabilirsin. Bu dünyada başkasının senin üzerinde olan hak, hukuk alacakları inkar etmiş olabilirsin. Ama ahirette hiçbir şey gizli kalmayacak. Az sonra yine hadislerde okuyacağız. Eğer zulmettiysen, eğer zalimsen, mazlum olan kimsenin seninde olan hakları senden alınacak. Senin işlemiş olduğun iyilikler senin terazinden iyilik hasenatından alınacak, o zalim mazluma verilecek. Zulmettiğin kişiye verilecek. Belki dünyada hiç umursamadığın bir konu, hiç aklının bir tarafını dahi kurcalamayan bir hak ahirette karşına çıkacak. Ve senin yapmış olduğun diğer iyiliklerden alınarak o zulmettiğin kimseye verilecek diyor Aleyhisselatü Vesselam. Eğer yaptığın bir iyilik yoksa, yani öyle bir insansın ki dünyada behaim diyorlar buna. Hayvanlar gibi yaşamışsın. Yani yaptığın bir iyilik yok. Allah adına, Allah için yapmış olduğun bir hayır yok. Peki bu halde ne yapılacak? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, o zulmettiğin kişinin günahlarından alınacak, sana koyulacak. İşte gerçek müflis, iflas eden de budur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani iflas bu arkadaşlar. Sahabelere o hadis de okuyacağız sonra. Yani hiç ummadığın başkalarının günahları senin terazine, senin omuzlarına yüklenecek. Sen onları, o günahları işlemedin. O Allah Teala'nın sevmediği şeyler yapmadın ama zulmettiğinden dolayı senden bu şekilde ne yapılacak? Bunlar çıkarılacak. İşte Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki hakları öyle de olsa böyle de olsa kıyamet günü vereceksiniz, eda edeceksiniz, yerine getireceksiniz. Bu dünyada olmasa da öbür dünyada kesinlikle bu böyle olacak. Hatta diyor ki Aleyhisselatü Vesselam hatta yuqada lişşatil celha mineşşatil karna boynuzsuz olan, boynuzları olmayan koyunun boynuzlu hayvanda olan hakkı dahi ne yapılacak? Ondan, boynuzludan alınıp boynuz olmayan hayvana verilecek. Allah Teala En'am suresinde şöyle buyuruyor. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ Yeryüzünde yürüyen her hayvan, kanatlarıyla uçan her kuş, sizler gibi, ey insanlar, sizler gibi diyor birer ümmettir. Onlar da birer ümmet. Sonra ayetin devamında diyor ki, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Bizler, insanların yapmış oldukları ameller hususunda yazmış olduğumuz o yazgıda, yazmış olduğumuz onların amellerinde hiçbir şeyi diyor eksik bırakmayız. Yani her şeyi yazarız. Hatta hayvanların yaptıkları şeyler bile. Bakın hadiste ne diyor? Boynuzlu olan hayvanın, boynuzsuz olan hayvana yapmış olduğu zulüm, kıyamet günü onun karşısına çıkarılacak. Yani kitapta bunlar da yazılıyor arkadaşlar. Bırakın bizlerin yaptığı hatalar, şunlar bunlar, günahlar, kötülükler. Havada uçan kuş ümmetinin, yerde gezen hayvanlar ümmetinin her birinin günahları aynı şekilde, her birinin yaptıkları zulüm yazılıyor. Ve Allah Teala diyor ki, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Ve biz yazmış olduğumuz şeylerde hiçbir şeyi ne yapmayız? Gözden kaçırmayız. Hiçbir şeyi eksik bırakmayız. Hepsini yazarız. ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ Ve ardından da bu hayvanlar alemi, kuşlar ümmeti, hayvanlar ümmeti, اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ Rablerine ne yapılacaklar? Haşrolunacaklar, diriltilecekler. Yani şöyle değil. Bu hayvanlar dünyada öldü, bitti. Zaten mükellef değillerdi. Bunlar öldükten sonra da artık onlar kıyamette ne diriltilecekler, ne Allah'ın hesabına maruz kalacaklar, hesaba çıkarılacaklar. Hayır. Onlar bile ne olacak arkadaşlar? Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi boynuzlu hayvan, boynuzlu koyunun yaptığı zulüm ne yapılacak? Boynuzsuz hayvana iade edilecek. Varın siz, varın siz, biz kulların kendi arasında yapmış oldukları hataları, eksiklikleri, zulümleri düşünün. Varın siz, bizim Allah-u Teala'ya karşı yapmış olduğumuz zulmü düşünün. Bunların hesabı tabii ki nice olacak. Üçüncü hadis İbn-i Umar radıyallahu anh rivayet ediyor. قال كنا نتحدث عن حجة الوداع. İbn Ömer diyor ki kendi aramızda bizler konuşuyorduk. Veda haccından bahsediyorduk. Biliyorsunuz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem veda haccını yani yapmış olduğu insanlara veda ettiği hac hicretin 10. yılında yapıyor. Niye buna veda haccı deniyor? Çünkü aleyhissalatü vesselam ümmetine artık veda ediyor. Ne için veda ediyor? Bu dünyadan ayrılacağı için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi hicretin 8. yılında fethettiğini biliyorsunuz. Ancak o sene Peygamber aleyhissalatü vesselam hicretin 8. yılı Mekke'de fethetmiyor. Mekke'ye gidip hac etmiyor. İlim ehli bunun bazı sebeplere dayandığını söylüyor. Bu sebeplerden bir tanesini de şu şekilde açıklıyorlar. Diyorlar ki o sene yani Mekke'nin fethedildiği sene hac sezonunda, hac mevsiminde müşriklere de hac yapılmasına izin veriliyordu. Yani Müslümanlar hac yaparken müşrikler de onlarla beraber hac yapmalarına izin verilmişti. Diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle birlikte ne yapmak istemedi? Aynı sene hac yapmak istemedi. Ta ki Allah-u Teala'nın Tevbe suresindeki şu ayeti inene kadar Ya eyyühellezine amenu innemel müşrikune neces. Allah-u Teala buyuruyor ki Ey iman edenler, müşrikler necistir, pistir. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا Bu seneden sonra, bu yıldan sonra artık müşrikler Mescid-i Haram'a, yani Mekke'ye ne yapmasınlar? Yaklaşmasınlar. Allah-u Teala bu buyruğu indiriyor. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam, İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadiste şöyle buyuruyor. لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَتُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٍ Diyor ki aleyhissalatü vesselam artık yani 8. hicretin 8. yılından sonra bu artık bu tarihten sonra diyor ne yapamaz? Müşrik hac yapamaz. Yasak. Niye yasak? Sen çünkü Allah-u Teala'ya ortak koşuyorsun. Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı, Hubel'i salih insanlar kabul ederek Allah'la kendi arana aracılar koyup senin Allah katında onların şefaatçileri olduğuna inanıyorsun. Onlara gidip huşu ile ibadetlerde bulunuyorsun. Kurbanlar kesiyorsun. Bundan dolayı sen Allah-u Teala'ya hac etmeye layık değilsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sebeple müşriklere ne yapıyor? O tarihten sonra tavaf etme, hac yapmalarını yasaklıyor. 9. yılda Nebi aleyhissalatü vesselam yine hacca gidemiyor. Niye gitmiyor? Bunu da ilim ehlinden yani bazıları birçok sebebe dayandırıyor. Bu sebeplerden bir tanesini de şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki 9. yıl, hicretin 9. yılı amel vufud. Nebi aleyhissalatü vesselama diğer kabilelerden, uzak diyarlardan ve yakın diyarlardan heyetlerin, delegelerin geldiği yıl. Nebi aleyhissalatü vesselam ne yapmıyor? Medine'den çıkmak istemiyor. Çünkü insanlar kendisine gelip İslam'ı öğrenmek istiyorlar. İslam'a girmek istediklerini söylüyorlar. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan dolayı diyor bazı ilim ehli. Ne yapmadı? Hacca 9. yılda çıkmadı. Hicretin 10. yılında müşriklerin artık Mekke'de umre ve hac yapması yasaklanmasından sonra o heyetlerin gelip Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan dini öğrenmelerinden sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam artık hicretin 10. yılında ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Hacca gidiyor. O gün için Müslümanların 120 küsür, 124 bin sayısı olduğu söyleniyor. 124 bin. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hacca gidenlerin sayısı 100 bin. Yani Müslümanların çoğu, ekseriyeti o sene ne yapıyorlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hacca gidiyorlar. Çünkü hac etmeyi onun fiilinden, tatbikinden görecekler, öğrenecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hac edecekler. Çok büyük bir fazilet. Çok büyük bir fazilet. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam veda haccında insanlara biliyorsunuz Mina'da, Arafat'ta insanlara hutbe veriyor. İnsanlara dinlerini anlatıyor. Ve diyor ki insanlara لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ ben umulur ki, ola ki bu tarihten itibaren bu önümüzdeki yıl artık sizlerle bir arada daha bulunamayabilirim. Diyor aleyhissalatü vesselam. Kendisine inen bazı ayetler ve bazı surelerin aleyhissalatü vesselam'a bildirdiğine göre aleyhissalatü vesselamın ölümü yakın. O da bilmiyor ne zaman öleceğini. Ancak yakın. Onun için diyor ki aleyhissalatü vesselam bu tarihten itibaren, bu yıldan itibaren ola ki sizleri bir daha ne yapamam? Göremem. Diyor aleyhissalatü vesselam. Ve fiilen aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz ne zaman vefat ediyor? Rabi'ul evvel. Rabi'ul evvelin 12. gününde vefat ediyor aleyhissalatü vesselam. Hac ayı hangi ayda oluyor bilen var mı? Zilhicce ayında oluyor. Zilhicce'nin kaçında Arafat'a çıkıyor Müslümanlar? 9'unda. 10'unda da ne oluyor? Bayram oluyor. Zilhicce'nin 10'u. Zilhicce'den sonra hangi ay geliyor arkadaşlar? Muharram. Muharram. Yani yeni yıl başlıyor. Sonra Safar. Sonra Rabi'ul Evvel. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam veda haccından sonra ne kadar yaşıyor? 3 aydan daha az. Yaklaşık olarak 3 ay. Evet. 2,5-3 ay yaşıyor Nebi aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra vefat ediyor. İşte bu veda haccında aleyhissalatü vesselam insanlara hutbeye çıkıp veda hutbesini veriyor. Dediğimiz gibi birçok münasebette nasihatlerde, öğütlerde bulunuyor. İbn Ömer de diyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam bizlerin arasındayken Nebi aleyhissalatü vesselam çıktı, Allah'a hamd etti ve Allah'a sena etti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir kul olarak ümmeti gönderilmiş olduğu dine davet etmeden önce yaptığı bir vazife var. O da Allah'a hamdü senada bulunmak. Vermiş olduğu nimetlerden dolayı Allah-u Teala'ya hamd ediyor. Çünkü o da bir kul. ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ İbn Ömer diyor ki sonra aleyhissalatü vesselam Deccal'i zikretti. Ve diyor Deccal'in hakkında uzunca konuştu. Ve ardından dedi ki aleyhissalatü vesselam مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَب۪يِّنْ اِلَّا اَنْذَرَهُ اُمَّتَهُ Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki ashabına Allah hiçbir peygamber göndermiş olmasın ki o peygamber ümmetine, gönderilmiş olduğu insanlara Deccal hakkında bahsedip onları Deccal'den sakındırıp korkutmasın. Yani her peygamber ümmetine ne yapmış arkadaşlar? Deccal'i anlatmış. Deccal'in hakkında bahsetmiş ve onları Deccal'den korkutmuş. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, وَاِنَّهُ اِنْ يَخْرُجْ ف۪يكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ. Ey diyor ashabım, şayet Deccal sizin aranızdan çıkacak olursa, onun diyor çıkması zamanında, çıkması takdirinde, o size gizli kalmayacak. Onu tanıyacaksınız, onu bileceksiniz. Onun bazı neleri var? Belirtileri var. فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ. Size gizli kalmaz diyor. İnna rabbakum leysa bi'a'var. Aleyhissalatü vesselam bu hadiste diyor ki Rabbiniz ne değildir? Tek gözlü değildir. Ve innehu a'var. Ama Deccal tek gözlüdür. Aynel yumna. Hangi gözü onun kördür? Sağ gözü. Ke enne aynehu inabetun tafiye. Sanki onun o gözü ne gibidir diyor? Üzüm salkımı gibidir. Böyle üzüm gibi, şişmiş bir üzüm gibidir. Kör. Tek gözü var bu manada. Başka rivayetlerde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ennehu mektubun beyne ayneyhi kafara. Kafir yazıyor diyor. İlim ehli diyor ki yani bunu okuyabilmek için Arapça bilmeye gerek yok. İlim, iman ehli, mümin kullar Arapça bilmeseler bile diyorlar bu yazıyı ne yapacaklar? Deccal'in alnında görüp okuyacaklar. Ama iman ehli olmayan, mümin olmayan, müşrik olan, münafık olan kimseler öyle ki Arapçanın en iyisini, en iyi düzeyde bilseler, Arapçayı en iyi düzeyde bilseler bile bunu ne yapamayacaklar? Göremeyecekler, okuyamayacaklar. Ela inna Allah harrama aleykum dima'akum. Aleyhisselatü vesselam bu veda hacında şöyle buyuruyor. Ey insanlar, Allah-u Teala kanlarınızı ve mallarınızı sizlere haram kıldı. Ke hurmeti yevmikum hâzâ. Bugünü haram kıldığı gibi. Ve fî beledikum hâzâ. Bu topraklarda bazı şeyleri yapmanızı haram kıldığı gibi. Ve fî şehrikum hâzâ. Bu ayda sizlere haram kıldığı gibi. Biliyorsunuz Allah Teala ne yapmıştır? Senenin dört ayını haram kılmıştır. O aylarda özellikle ne yapmak? Savaş yapmak. Neydi? Zulmetmek yasaklanmıştı. Ela hel bellagtu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabelere dönerek diyor ki tebliğ ettim mi? Sizlere anlattım mı bu dini? Sahabeler de diyorlar ki naam. Aleyhisselatü Vesselam da bunun üzerine diyor ki Allahümme şhed. Allah'ım sen şahit ol. Yani bakın burada hangi konuda bir delil daha var? Bu dinin kamil olduğu, bu dinin tamamlandığı konusunda Allah-u Teala'nın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'nın şahitliğini ne yapıyor? Talep ediyor. Yani artık bu olaydan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilip dini tamamen anlattığını sahabelere sormasından ve onlardan onay almasından sonra kalkıp birisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün için Allah'a yaklaşma adına yapmadığı bir şeyi bugün yapıyorsa ve bununla Allah'a yakınlaşılacağını söylüyorsa söylediği şey kabul edilemez, yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam görevini tam anlamıyla yaptığını söylüyor. Ashabına soruyor. Dini tebliğ ettin mi? Ne demek? Yani sizleri Allah'a yakınlaştıracak her şeyi sizlere öğrettim mi? Allah'ın bana emrettiği, Allah'ın kıyamete kadar insanlardan yapmasını istediği şeyleri benden aldınız, öğrendiniz mi? Sahabeler diyor ki evet, naam, öğrendik. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Allahümme şhed. Allah'ım sen şahit ol. Ama kalkıp hala birisi ya böyle de bir şey yapsak velev ki Peygamber aleyhissalatü vesselam yapmamış olsa bile ne zararı var gibi bir şey söylüyorsa burada çok büyük bir hataya, çok bir yanılgıya düşmüş olur o kimse. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapmış olur? Dil uzatmış olur. Ona verilen emaneti, dini tebliğ etme görevine dil uzatmış olur. Sanki diliyle söylemese bile haliyle ne demektedir? Ey peygamber, Sen aslında bizleri Allah-u Teala'ya yakınlaştıracak, bu din adına yapılabilecek her şeyi ne yapmadın? Bize tebliğ etmedin. Şayet tebliğ etmiş olsaydın, her şeyi bize aktarmış, öğretmiş olsaydın, bizim bu yapmış olduğumuz ibadeti de ne yapardın? Tebliğ ederdin. Evet, yani onun yaptığı fiil, onun yaptığı bu ibadet buraya çıkıyor ama ona böyle söylediğin zaman ne diyor? Hayır, ben böyle demek istemiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Ama velev ki kabul etmese bile onun yaptığı bu davranış bunu ifade eder. Bazen insanın karşısındakine bir şeyler ifade etmesi için, bir şeyler söylemesi için diliyle konuşmasına gerek yoktur. Değil mi? Yani bir davranıştan sen o insanın ne demek istediğini ne yapabilirsin? Anlayabilirsin. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam veda haccında 23 senesini vermiş, bu dini tebliğ etmiş. Sahabeler bunu desteklemişler. Demişler ki hatta bize tuvalete girme adabını öğretti. Bu kadar ince, ufak ayrıntıyı öğretti. Havada uçan, kanat çırpan kuşlardan dahi bize bahsetti demişler. Dinin irili ufaklı, bizi Allah'a yakınlaştıracak her hususunu bildirdi demişler. Sonra sen kalkıp diyorsun ki, ve Allah-u Teala demiş ki ondan önce, bugün sizin dininizi tamamladım, kemale erdirdim. Eksik yok yani, kemale ermek demek, onda artık hiçbir noksan, eksik yok. Ama sen ondan sonra kalkmışsın diyorsun ki, böyle bir şey de yapmamızda ne yok? Bir zarar yok. Ne olacak ki? Hep beraber toplanıp Allah Allah diye Allah'ı zikretsek kötü bir şey mi yapmış oluruz? Diyen insana ne deriz? İmam Malik'in o sözünü söyleriz. O gün din olmayan şey hangi gün? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı o toplulukta, o dönemde din olmayan, yani Allah'a yakınlaşmak için yapılmayan şey bugün de ne olmaz? Din olamaz. Neden olamaz? Eğer din olsaydı o gün de olmuş olması lazımdı. O gün de insanlar bu senin yapmak istediğin, Allah'a yakınlaşmak istediğin şeyle Allah-u Teala'ya yakınlaşmaları lazımdı ki o gün için bu din olsun ve bugün de sen ne yap? Allah-u Teala'ya bununla yaklaş. Bu kadar açık. Bu sebeple Allah-u Teala'nın kamil olarak, mükemmel olarak, eksiksiz olarak indirmiş olduğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir eksikliğe ve noksanlığa sebep vermeden tebliğ etmiş olduğu bu din arkadaşlar Allah-u Teala'ya bizi yaklaştıracak dindir. Tamamlanmış bir dindir. Kimse de kalkıp bu dinde bidat-i hasene vardır. Allah-u Teala'ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin veya ashabının ondan öğrenip yapmadığı şeylerle de yaklaşabiliriz demeye cesaretinin olmaması lazım. Eğer bunu söylemeye cüret eden bir kimse varsa ya onun aklından şüphe etmek lazım ya da kalbindeki imanından ne yapmak lazım? Bu manada şüphe etmek lazım ya da onun cehaletine vurmak lazım. Kendini bilen, Allah-u Teala'nın dinini bilen bir kimse inanın ne yapamaz? Bunu söylemeye cüret edemez. Niye? İmam Malik ne diyor? Kim bu dinde bidat-i hasene vardır derse sanki o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu dine ihanet etmiştir der. Ne demek yani bu? Yani kim bu dinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirmediği bir şeyi, Allah'a yaklaşmadığı bir şeyi ondan sonra çıkıp yapar ve Allah'a yakınlaşacağını zannederek, bundan bir sevap umarak böyle bir ibadette bulunursa sanki diliyle bunu söylemese de haliyle şunu demiştir diyor İmam Malik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu dini tam olarak, eksiksiz olarak, noksansız olarak bize ne yapmadı? Tebliğ etmedi. Yani bu emanete ne yaptı? İhanet etti. Yani bunun çıkarı bu arkadaşlar. 2 artı 2, 4. Neyse, nasılsa. Bir insanın dinde bidat-i hasene var demesi, ne zararı var ki yapalım demesi de buraya çıkar diyor İmam Malik. Bundan dolayı bu husus çok önemli bir husus. Yani dinin iki temel esasının olduğunu söylüyoruz sürekli. İhlas ve peygambere ittiba. Ki bunun eşittiri de, bunun doğuracağı sonuç da ne? Salih amel. Yani sorsak salih amel nedir? Cevabını bu iki kuralda alıyoruz. Salih amel yalnızca Allah için yapılan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edilerek, uyularak yapılan amellerdir. Yalnızca Allah için yapılan. O ibadette hiçbir kimseyi Allah'a ortak koşmadan yapılan ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği, yaptığı şekliyle yapılan ibadetlerdir. Yani bir amelin salih olmasını istiyorsanız onda bu iki şartı arayacaksınız. Allah Teala da bizden neyi istiyor? Bunu istiyor. Aleyhissalatü vesselam Allah Teala'ya üç kere şahitlik talebinde bulunuyor. Allahümme şahid, Allahümme şahid, Allahümme şahid. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Diyor ki devamında aleyhissalatü vesselam veylekum ev veyhakum unzuru diyor, dikkat edin, mahvolursunuz, helak olursunuz. La terci'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum rikabe ba'd. Birbirlerinizin boynunu vuran, birbirlerinizi öldüren kafirler olarak ne yapmayın? Tekrardan bu dinden çıkmayın. Yani aleyhissalatü vesselam bizleri neyden sakındırıyor? Birbirlerimizle, Müslümanın Müslümanla savaşarak, deminden bahsettik zulüm konusunda, canına, yani kanına, kanına teşebbüs ederek, birbirlerinizin boynunu vurup, ne yapmayın diyor, tekrardan kafirler olarak bu dinden çıkmayın. Yani sanki bu hadisten ne anlaşılıyor? Bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi, öldüren kimseyi bu dinden çıkarır. Ya şöyle diyelim, öldürenin yani katilin kafir olduğu anlaşılıyor, öyle değil mi? Yani hadisin lafzına baktığımız zaman bu şekilde ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. Onun için hariciler büyük günahların dinden çıkardığını söylerken bu gibi bazı delillere ne yapıyorlar? Tutunuyorlar. Diyorlar ki bakın bu işlenen günah, yani büyük günah, insan öldürülmesi, Müslüman öldürülmesi, Müslümanın öldürülmesi günahı. Dinden çıkarmasaydı Peygamber aleyhissalatü vesselam katilin kafir olduğunu ne yapmazdı diyorlar? Söylemezdi diyorlar. Bu şekilde kaide ve kurallar oturtarak diyorlar ki bir insan büyük günah işlerse Allah-u Teala'nın dininden çıkar. Ama Nebi aleyhissalatü vesselamın ashabının yolundan giden ehl-i sünnet vel cemaat, selefi salihin ne diyor? Büyük günahlar insanı ne yapmaz? İnsanın büyük günah işlemesi, insanı o işlediği günahı helal görmediği sürece, ne demek helal görmediği sürece? Yani kardeşim ben Müslümansa Müslüman, kanını dökerim, bu haram değil. Derse, velev ki o Müslümanı öldürmese bile, kanına teşebbüs etmese bile, bu itikadıyla, bu inancıyla o kimse ne olur? Kafir olur. Yani büyük günahları işlemek insanı dinden çıkarmaz. Ama bir insan o günahların haram olduğuna inanıyorsa, ya işlenmesinin helal olduğuna inanıyorsa, o zaman ne yapar? Dinden çıkar. Peki, Allah Teala'nın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü nasıl doğru bir şekilde anlayacağız? İlim ehlinin, ehli sünnet vel cemaat alimlerinin anladığı şekilde. Diyorlar ki, bir kimse, az önce söylediğimiz gibi, kalkar da, derse ki, ya bir Müslüman hata ederse, onun kanını dökmek helaldir. Ben giderim yahut da ben yani Müslümanın öldürülmesinde bir beis görmüyorum derse bu kimse ne olur arkadaşlar? Haram işlemiş olur mu? Olur. Kafir olmuş olur mu? Olur. Çünkü Allah'ın haram gördüğü bir şeyi ne gördü? Helal gördü. Ama bir insan biliyor, Müslüman öldürmenin haram olduğunu biliyor. Allah-u Teala'nın yasakladığı bir şey olduğunu biliyor. Diyor ki yani evet haram. Öldürmemem lazım ama yani ben hakkımı ancak bu şekilde alabiliyorum deyip gidip bir Müslümanı öldürürse bu davranışından dolayı, bu büyük günah işlemiş olduğundan dolayı Allah-u Teala'nın dininden çıkar mı? Çıkmaz. Ama ne yapmış olur? Büyük bir günah işlemiş olur. Hatta buna ne deniyor arkadaşlar? Ameli küfür deniyor. Ne demek ameli küfür? Yaptığı davranış, yaptığı iş İslami literatürde Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde ne olarak isimleniyor? Küfür. Ancak bu küfür yapan kişiyi dinden çıkaran bir küfür mü? Değil. Değil. Nereden anlıyoruz? Allah-u Teala biliyorsunuz Hucurat suresinde şöyle buyurmakta. İki mümin topluluk ve in taifetani minel mu'minin mümin iki mümin topluluk birbirleriyle savaşırsa diyor. Birbirlerini öldürmek için savaşırsa. Yani Allah-u Teala burada birbirlerini öldürmek için meydana çıkmış, kılıçlarını çekmiş. Öldürme kastıyla o meydanda bulunan insanları ne olarak vasıflıyor? Mümin topluluk olarak. Demek ki bir müminin bir mümini öldürmesi ne değil arkadaşlar? Küfür, dinden çıkaran küfür değil. Dinden çıkaran küfür değil. Ama nasıl bir küfür diyoruz buna biz? Ameli bir küfür. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki buyruğundan da bunu anlıyoruz. Müminin müminin boynunu vurması onu kafir yapar mı? Evet, cevabını verin. Niyetine bağlı. Dinden çıkaran kafir yapmaz. Eğer Allah-u Teala'nın bir müminin bir mümini öldürmesini haram olarak görüyorsa. Yapmış olduğu bu davranış ne olur? Büyük günah olur. Ameli bir küfür olur. Ayşe radıyallahu anha'nın rivayet etmiş olduğu dördüncü hadise geçelim. En Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal, men zaleme kayda şibrin minel ard. Kim? Bir karış miktarı dahi olsa zulüm ederse, yani dönüm demiyor bakın arkadaşlar. Kilometrelerle ifade etmiyor. Bir karış. Kim bir karış dahi olsa zulüm ederse, haksız yere bir toprak elde ederse, diyor ki tuvvikahu min sab'i aradin. Bu bir karış almış olduğu zulüm ile elde etmiş olduğu o toprak kıyamet gününde onun boynuna ne yapılacak? Sarılacak. Gerdanlık gibi boynuna dürülecek. Sadece o zulüm ederek almış olduğu toprak değil. Bu toprak ve bunun altındaki 7 kat yer. Belki bazılarınız bugüne dek göklerin 7 kat olduğunu biliyordunuz. Ama bugünden sonra şunu da bilin ki yeryüzü de arz da kara da arkadaşlar aynı gökyüzü gibi nedir? 7 kattır. Allah Teala Talak suresinde buyuruyor ki Allahu'l-lezî halakas semâvât halaka seb'a semâvât ve minel ardı mislehunne. Gökleri 7 kat yaratan ve yeryüzünden de bir o kadar yaratan Allah'tır. Ne demek yeryüzünden de bir o kadar yaratan yahut yeryüzünü de 7 kat gök gibi onun misli gibi yaratan Allah'tır. Buradaki misliyet, benzerlik nerede arkadaşlar? Katta. Yoksa kapladıkları hacim olarak değil. Bizler biliyoruz ki gökler yere göre, arza göre kıyaslanamayacak kadar nedir? Büyüktür. Bu hadisten de anlıyoruz ki yer arkadaşlar nedir? Bir insan bir karış yer haksız yere yer elde ederse kıyamet gününde o elde etmiş olduğu, zulümle almış olduğu yer ve onun altındaki 7 kat yer ne yapılacak? Onun boynuna asılmış bir şekilde, boynuna dürülmüş bir şekilde gelecek. Adam o şekilde haşrolunacak. Şimdi siz düşünün, yeryüzünün büyük ülkelerini zulümle işgal edenleri. Siz düşünün, başkalarının arsalarını, yetimlerin, miskinlerin, zavallıların arsalarını kandırarak ele geçiren insanların halini ve durumunu. Tabii bu hadisten birçok faydeler çıkartılıyor. Fukaha, yani bu hadise baktığınız zaman sadece zulümle olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Yani bizim gibi böyle ilim talebeleri, bu hadisleri anlamaya çalışan kişiler hadise baktığı zaman buradan en fazla hangi anlamı çıkartır, hangi faydayı çıkartır? Ha, demek ki zulüm edilmemesi lazım. Zulüm edersen bunun cezası nedir? 7 kat. 7 katıyla birlikte kıyamet gününde boynuna dürülmesidir. Değil mi? Ama ilim ehli konuşuyor. Mesela diyor ki Kabe'nin bugün etrafında tavaf ediyoruz değil mi gittiğimiz zaman? Tamam, Kabe'nin birinci katını tavaf ettik ama ikinci katı, ama üçüncü katı yahut da birinci katın altındaki kat diyorlar ki bu da bu hadisten de anlaşıldığı üzere nedir arkadaşlar? Anlaşıldığı üzere 7 katına kadar yer hükmündedir. Yani ikinci katta da ne yapılabilir? Tavaf yapılabilir. Üçüncü katta da tavaf yapılabilir. Oranın altında da ne yapılabilir? Tavaf yapılabilir. Aynı şekilde diyor ki kim bir arsayı, araziyi alırsa onun ne yapmıştır? Üstünü de altını da ne yapmıştır? Almıştır. Ona aittir. Ona aittir. Çünkü diyorlar ki yer o alınanla birlikte ve o alınan yerin altındaki katlarıyla birlikte nedir? Anılır. Zikredilir ve sahibi bunlara da ne yapmış olur? Sahip olmuş olur gibi böyle birçok fıkhi faydalar çıkartıyorlar. Beşinci hadis an Ebi Musa radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aleyhissalatü vesselam innallâha leyumli lizzalim. Allah-u Teala zalime mühlet verir. Süre verir. Onu bırakır. Hatta Allah-u Teala istidrac olması için, yani o zalimin zulmünde devam etmesi için ona nimetler de verir. Nimetler de verir. Ki zalim azar. Kafir küfründe azar. Fasık fıskında azar. Sonra Allah Teala ne yapar onu? Diyor ki feiza akadahu lem yuflithu. Allah Teala onu aldığı zaman, yakaladığı zaman da artık ondan ne yapamaz? Kaçamaz. Allah Teala artık onu ne yapmaz? Bırakmaz. O adam Allah'tan kurtulamaz. Aynı Allah Teala'nın Hud suresinde şöyle buyurduğu gibi. Diyor ki Allah Teala ve kezalike ahzu rabbik. Rabbinin yakalaması, Rabbinin tutuvermesi de böyledir. İza akhadha al-qura ve hiye zalime. İşte o şehir halkını, o şehirleri aldığı zaman, yakaladığı zaman böyle yakalar. İnne akhzahu alimun şedid. Allah Teala'nın yakalaması, tutuvermesi çok şiddetlidir. Yani biz kendi ülkemizde de gördük değil mi arkadaşlar? Yani deprem yaşadık. Saniyelerle ifade ediliyor. 47 saniye, 53 saniye. Öyle bir yakalama ki insanlar ne yaptı arkadaşlar? Yataklarında, evlerinde en masum vakitte, uyku vaktinde yakalandılar. Onun için kul kendine şöyle şu şekilde çeki düzen vermesi lazım. Yani nereye kadar ben bu günahlar içinde yaşamaya devam edeceğim? Nereye kadar Allah-u Teala'ya isyan etmeye devam edeceğim? Geçen bir arkadaşla konuşuyoruz. Bu belediyenin cenaze işleriyle ilgilenen kurumunda çalışıyor. İşte her gün birkaç cenaze iş çıkıyor diyor. Gidiyoruz, cenazeleri alıyoruz. İşte diyor, kimi zaman diyor evlere giriyoruz. Polisten diyor kapıyı açıyoruz. Adam diyor içeride koltukta oturuyor. Ayak üstünü atmış. Tek gözü kapalı ya da açık şu şekilde diyor. Adam ölmüş oluyor. O şekilde ölmüş diyor. Adamı diyor gidiyoruz. O şekilde diyor yatırıyoruz. Battaniyeye sarıyoruz. O şekilde çıkarıyoruz. Kimisi var diyor iş yerinde. Allah Teala onu yakalamış. Yere yığılmış yatmış adam. Orada Allah Teala onu ne yapmış? Ecelini bitirmiş. Artık bu saatten sonra, bu dakikadan sonra o insan için ne var arkadaşlar? Kıyamet var. Hesap var. Yani o dakikadan itibaren insanın artık bir değeri de kalmıyor. Yine devamlı anlatıyor tecrübeyle. Diyor ki, cenazeyi diyor oradan o adamı diyor kaldırmak da bir ney? Bir tecrübe istiyor. Yani diyor, kafasını aşağı getirmeden indiriyoruz diyor. O cenaze. Niye kafasını aşağı indirmeden indiriyoruz? Diyor, eğer kafasını aşağı indirerek taşırsak o cenazeyi, o ölüyü, İçindeki diyor, bütün diyor kan ağzından boşalıp çıkıyor. Onun için diyor kafası yukarıda olması lazım, ayakları aşağıda olması lazım ve dik tutulması lazım. Yani az önce, 5 dakika önce dünyaya hükmeden belki, interneti üzerinden, işçilerine hükmeden, telefonuyla ona buna emirler veren o adam, 5 dakika sonra Allah-u Teala onu yakaladıktan sonra bir de bakıyorsunuz ki öyle bir hale gelmiş ki kaçması mümkün değil. Ve aciz bir durumda yakalanıyor. Evet. İşte insanoğlu böyle aciz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, eğer Allah-u Teala kula günah işlemesine rağmen mal mülk veriyorsa, bilin ki bu istidraçtır diyor. Ne demek istidraç? Yani Allah Teala kulu derece derece sapkınlığında, azgınlığında, küfründe, isyanında ne yapıyor? Arttırıyor. Neyle arttırıyor? Verdiği mal ve mülkle. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü çok açık. Onun için selef hep korkmuş. Yani İmam Ahmet'ten naklediliyor. Böyle öğrencilerin etrafında toplanıp ondan ilim talep etmesi, insanların onu sevmesi, her yerden gelip ondan ilim talep etmeleri. Diyor ki İmam Ahmet, bunun diyor istidrac olmasından korkuyorum. Bunun diyor istidrac olmasından korkuyorum. Yani Allah-u Teala'nın beni böyle fitneye götürmesinden korkuyorum. Ama şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki günahlar gırtlağımıza kadar batmışız. Her şey yolunda gidiyor. Bir taraftan ticaretimiz çok iyi, öbür taraftan dünya hayatımızda bir sıkıntı yok. Allah-u Teala habire veriyor. Bir eksik yok, bir sıkıntı yok. Ve günahlar o oranda artıyor. Seviniyoruz. Diyoruz Allah'ın iyi kuluyuz demek ki, değil mi? Veya Allah'ın iyi kuluymuş. İşleri de iyi gidiyor. Halbuki yani Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bilin o nedir? İstidraçtır. Altıncı hadis An Muaz radıyallahu anh قال Ba'athani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekal inneke te'ti kavmen min ehlil kitab. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam ashabını ne yapardı? Çeşitli ülkelere, çeşitli kabilelere gönderirdi. O gönderdiği insanlara dini anlatması, bu dine tebliğ edip davet etmesi için. Bunlardan bir tanesi de Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, geçen haftaki kitab-ı tevhid'i hatırlarsanız mesela Ali radıyallahu anhu'yu Yemen'e ne için göndermişti? Evet, gördüğü her sureti yerle bir edip, parçalayıp, yüksek kabirleri de yerle bir edip dümdüz yapması için göndermişti. Muaz ibn-i Cebel'i de ne için gönderiyor aleyhissalatü vesselam? Yemen'e tebliğ için gönderiyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sen diyor, te'ti kavmen min ehlil kitab. Ey Muaz, kitap ehlinden. Yahudi ve Hristiyanlardan bir topluluğa gitmektesin. Yani hazırlıklı ol. Gittiğin insanlar Mekke'nin müşrikleri gibi böyle pek ağzı laf yapmayan insanlar değil. Bilakis bunlar iyi konuşan, seninle tartışabilecek insanlar. Hazırlıklı ol diyor. Kitap ehli böyle insanlar. Peki onlara davet edeceğin şey ne olsun? Diyor ki فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ ya da buradaki rivayette olduğu gibi فَدْعُوهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ Onları Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına davet et ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma davet et. Bunlara şahitlik etmeye çağır onları. Yani ilk davet edilecek şey bu arkadaşlar. Yani bugün insanlara bakıyorsun, cemaatlere bakıyorsun, insanları dinin belli bir noktasından ne yapıyorlar? Çağırmaya çalışıyorlar. İşte güzel ahlak, evet. Çağrılması lazım. İbadet. Bu tarz şeyler. Ama bakıyorsun 20 sene geçmiş. Adam hala ahlakı güzelleşmiş. İbadetlerle hemhal olmuş, meşgul. Gece kalkıp teheccüd kılıyor. Kalkıp Allah zikrediyor. Ama bakıyorsun ki başı sıkıştığı zaman yetiş Abdülkadir Geylani diyor. Bunu öğrenememiş 20 yıl boyunca. Yani ilk öğrenmesi gereken şey hala onun açısından meçhul, bilinmiyor. Neden? Çünkü nebevi metodu cemaatler, nebevi metodu hocalar, önderler ne yapmıyorlar? Bilmiyorlar. Şayet bu hadisi okusalardı insanlar, bilselerdi ne yaparlardı? Bütün davetlerini öncelikle bu konuda yoğunlaştırırlardı. Derlerdi ki insanlara Allah-u Teala bizi tek bir gaye için yaratmış. Tek bir hedef için yaratmış. O da nedir? Allah-u Teala'yı İbadette birlemek. Yalnızca ona ibadet etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bunun için göndermiş. Bunun için akrabalarıyla, amcalarıyla, hemşerileriyle arası bozulmuş. Bunun için Mekke'den kovulmuş. Bunların altında yatan tek sebep Allah Teala'nın, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o gün için Allah'a yakınlaştırılacağı söylenen kimselerin sembolleri olan putları inkar etmez. Demiş ki aleyhissalatü vesselam, La ilahe illallah deyin, kurtuluşa erin, felaha erin. Oradaki insanlar da buna cevaben ne diyorlar? Ne diyorlar buna cevaben? Yani mesaj, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mesajı çok açık. Ve onlar tarafından anlaşılmış bir mesaj. La ilahe illallah deyin, felaha erin. Ama bugün biz desek insanlara la ilahe illallah deyin felaha erin. La ilahe illallah deyin kurtuluşa erin desek. Bugün bunu açıklamazsak eğer, altını doldurmazsak, bunun ne manaya geldiğini söylemezsek insanlar inanın bu kelimeyi söylerler. Bu kelimeyi söylemeleriyle birlikte Mekkeli müşriklerin yaptığı yanlışları yapmaya devam ederler. Neden? Çünkü mananın ne olduğunu bilmiyorlar. Ne demek la ilahe illallah? Mekkeli müşrikler bundan ne anlıyorlar? Anladıkları aynen şu. Ayette böyle zikrediliyor. Birbirlerine diyorlar ki اَجَعَلَ الْاَالِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا. Bu adam bu sözüyle ilahları Lat'ı, Menat'ı, Uzay'ı, Hubel'i ve diğer Kabe'nin içinde bulunan bütün putları, ibadet olunan ilahları اَجَعَلَ الْاَالِهَةَ bütün bu ilahları ilahen vahiden tek bir ilaha mı indiriyor? Yalnızca Allah'a ibadet etmemizi mi söylüyor? Bizler yaratanın Allah olduğunu kabul ediyoruz. Öldürenin Allah olduğunu kabul ediyoruz. Ve bizler günahkar kullar olduğumuz için aynen böyle konuşuyorlar Mekkeli müşrikler. Günahlar günahkar kullar olduğumuz için Allah-u Teala'ya yaklaşmaya layık olmayan insanlarız. Allah-u Teala bizim dualarımızı bu halde olduğumuz üzere kabul edemez, etmez. O halde bizler kendi aramızdan iyi olarak bildiğimiz, bizden önce yaşamış ya bizimle beraber yaşayan salih kimseleri, salih kulları aracılar koyarak, onlara ibadetler yaparak Allah katında ne yaparız? Saygınlık kazanırız. Allah katında dualarımız kabul olur. Diyorlardı. Ve la ilahe illallah kelimesini duyunca Allah-u Teala'nın da dediği gibi böyle tüyleri ürperiyordu bunların. Hangi bakımdan? Huşu bakımından bu kelimenin maneviyatını anlamalarından, Allah-u Teala'yı birleyen bir kelime, tevhid kelimesi olduğundan dolayı değil. Hangi bakımdan? Tiksinme bakımından. Kibirlenme bakımından. Nasıl olur da biz bu salih Allah'ın veli kullarını aradan çıkarabiliriz ki? Ey Muhammed diyorlardı. Yani o mesajı doğru olarak algılayıp ne yapıyorlardı? Yanlış bir tepki veriyorlardı. Ama bugün maalesef karşımızda bu mesajı anlamayan ve hala bu mesajın kabul olunduğu zaman yapılmaması gereken şeyleri yapan topluluklar var, insanlar var. Yani bir taraftan la ilahe illallah diyorsun. Tek bir ilah, ibadete layık Allah vardır diyorsun. Hiçbir ibadet, korkmak, umut beslemek, haşyet duymak, boyun bükmek, zillet halinde bulunmak, yardıma çağırmak. Ancak Allah'a yapılır demek istiyorsun bu la ilahe illallah ile. Çünkü bu demek. Ama bir taraftan da başın sıkıştığı zaman yetiş ya şeyhim, medet ya şeyhim diyorsun. Yani la ilahe illallah'ın tam tersi olan bir şey. Mekkeli müşrikler bundan dolayı la ilahe illallah demiyorlar. Çünkü la ilahe illallah derseler, la ilahe illallah dedikleri takdirde ne olacaktı? Hübele, lata, menata, uzaya gidip kurban kesemeyeceklerdi. Allah tarafı korkar gibi onlardan korkamayacaklardı. Bunu yapmadıkları için, bunu yapamayacaklarından dolayı la ilahe illallah kelimesini söylemekten kaçınıyorlar. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Cebel'i öncelikle diyor ki git oraya insanlara tevhidi tebliğ et. İnsanlara tevhidi anlat. Şayet bunu kabul ederlerse fe inhum etâ'u lizâlik. Eğer bunu kabul ederlerse iş buradan sonra başlıyor. Bunu kabul etmezlerse da artık onlarla yani uğraşmanın, onlara güzel ahlak öğretmenin, onlara namaz kılmayı emretmenin, onlara zekat vermeyi emretmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü kabul olmayacak. Yani sen istediğin kadar namaz kıl, istediğin kadar Allah de, istediğin kadar Allah'ı zikrettiğini iddia et. Allah-u Teala'ya ortak koştuğun sürece bu zikretmiş olduğumuz, aktarmış olduğumuz surette. Senin yapmış olduğun ibadetler kabul olmaz. Sabaha kadar uyumasan, kendini uykudan mahrum etsen bile. Eğer bunu kabul ederlerse diyor ki فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ف۪ي كُلِّ يَوْمْ وَلَيْلًا. Onlara Allah-u Teala'nın her gün üzerlerine 5 vakit namazı farz kıldığını öğret. Yani din öyle Müslüman oldum deyip kenara çekilip hiçbir şey yapmamakla cennete girilebilecek bir şey değil. Sorumlulukları var. Deminden dedik sen aciz bir kulsun. Allah-u Teala'nın yakalanması ise çok sert, çok şiddetli oluyor. Yani az önce saymış olduğumuz şekillerden bir halde öleceğiz. Ya koltuğumuzda otururken, ya arabamızı sürerken, öyle değil mi? ya uçakta yolculuk yaparken, ya pazarda elimizde poşet taşıyorken, bu şekilde bir halde gelecek bize bu şey. Bu ecel, bu ölüm. Allah Teala'nın kul olarak bizden istediği ne var? Bir gaye var. O da ona ibadet etmek. Yalnızca ibadet etmek. Bu ibadetlerin en önemlisi de ne arkadaşlar? Namaz. Günde 5 vakit namaz. Bunu da kabul ederlerse diyor Muaz bin Cebele aleyhissalatü vesselam. فَاَعْلِمُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَدُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen Allah Teala'nın onların üzerine sadaka, bir sadakayı yani bir zekatı farz kıldığını onlara öğret. Demek ki zenginlerden alınacak, fakirlere verilecek. فَاِنْهُمْ اَتَعُوا لِذَٰلِكَ diyor, bunlara da itaat ederlerse, bunu da kabul ederlerse فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ onların diyor değerli mallarına ne yapma? Değerli mallarına yaklaşma. Yani onların değerli mallarından, en sevdikleri mallarından zekat alma, sadaka alma. Sadaka verecekleri mal ne olsun? Orta olsun. Ne çok sevdiklerinden al, ne de hiç değersiz olanlarından al. Orta olan, onlar için böyle orta derecede olan mallardan al. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُمُ mazlumun duasından korun, sakın. Yani çünkü diyor ki فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللّٰهِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٍ zira mazlumun duasıyla Allah arasında bir perde, bir engel yoktur. Dua ettiği zaman Allah Teala ne yapar onu? Kabul eder. Burada da neyi anlıyoruz? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zulüm konusunda bizleri uyarıyor, ümmetini uyarıyor. Zulmetmeyin diyor. Zulmedenin diyor duasından, bedduasından kaçının. Zira onun duası nedir? Kabul olunur. Allah'la onun duası arasında ne yoktur? Bir perde yoktur. Evet, burada kalalım. İnşallah önümüzdeki hafta Allah ömür verirse 7. hadisten itibaren aynı baptaki hadisleri okumaya devam edelim. İnşallah önümüzdeki hafta bu babı bitiririz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etûbü ileyk.